Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 26 Sefer 1445 ve Miladi 12 Eylül 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de mülteci durumu üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam'ı tanıyalım, gençlik GPR'i ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi 6 milyar doların İran'ın ihtiyaç duyduğu her yerde kullanılacaklarını belirtti. İran ile Amerika arası tutukla takasının son aşamasında olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı şu anda geçici bir anlaşma aşamasında değiliz dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin yarın Tahran'a geliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki durumun gergin olduğunu belirtti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasayı milletimize kazandıranına kadar çalışmayı, mücadeleyi asla bırakmayacağız dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Amerikan NBC News televizyon kanalına haberli demişti, Tahran'ın İhtiyaç duyduğu her yerde serbest bırakılan 6 milyar doları harcayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi NBC News'a yaptığı açıklamada, hükümetinin Amerika ile tutuklu takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılacak, bloke edilen 6 milyar doların nasıl harcama konusunda karar vereceğini, bu para İran'ın ihtiyaç duyduğu her yerde kullanılacak ifadesini kullandı. Reisi İran ile Amerika arasında tutuklu takas anlaşmasının belirlenen takvimde tamamlanacağını ve Amerikalı tutukluların sağlık durumunun çok iyi olduğunu, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıların yakında evlerine döneceklerini söyledi.
İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Reza Dehkani, İran ile Amerika arasında tutuklu takası anlaşmasının nihayileştiğini duyurdu. Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı ile görüşen İran'ın Katar Büyükelçisi, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile Amerika arasında tutuklu takası anlaşmasının nihayileştiğini belirterek, Doha'ya bu süreci hızlandırma rolünden dolayı teşekkür etti. Katar Devlet Bakanı Muhammed El Halifi ile görüşmenin ardından paylaşım yapan İranlı yetkili, bu görüşmede yapılan girişimler ve adımların gözden geçirdiğini işaretle ikili ilişkilerin ileri götürülmesi ve özellikle son uygulama aşamasında olan tutuklu takası anlaşması konusundaki rolünden dolayı kendisine teşekkür etti. Geçtiğimiz haftalarda İran ile Amerika tutuklu takası konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre Amerika'daki 5 İranlı ve İran'daki 5 Amerikalı tutuklu takas edilerek İran'ın Güney Kore'deki bloke paraları serbest bırakılacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'ın müzakere penceresini açık tuttuğunu belirterek, şu anda geçici bir anlaşma aşamasında değiliz dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da düzenlenen bu bir etkinlikte yaptığı konuşmada reisi hükümetinin yaptırımlarla ilgili genel yaklaşımını anlattı. Tahran hükümetinin bir yandan yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalıştığını, diğer yandan da yaptırımların kaldırılması için müzakere penceresine açık tuttuğunu belirten Emir Abdullahyan, şu anda geçici bir anlaşma aşamasında değiliz. İran milletine ait varlıkları İngiltere ve Güney Kore'den onurlu bir şekilde yer aldık dedi. Emir Abdullahyan, İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı ve BRICS grubuna üyeliğini atılan büyük bir adım olarak nitelendirdi. Ukrayna krizine ilişkin Emir Abdullahyan, İran'ın Ukrayna savaşına karşı olduğunu belirterek, şu ana kadar Ukrayna makamları İran yapımı silahlarının bu savaşta kullanıldığına dair bir kanıt sunmadı. Gündemdeki iddialar sadece Batı medyasının ülkemize karşı siyasi amaçlarla yürüttüğü propagandadan ibarettir değerlendirmesinde bulundu.
Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Dernet kentindeki selde ölenlerin sayısının 5000'e ulaştığı belirtildi. Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Harraz, sel felaketinde yalnızca Dernet'e 5200 kişi öldü açıklamasını yaptı. Libya'nın doğusundaki hükümetin başbakanı Osame Hammad ise kendiki durumu felaket olarak nitelendirdi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti sözcüsü Muhammed Hammude, Cebel el-Ahdar bölgesindeki yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini, bunun da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek değer olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, sel felaketi yaşanan Libya'daki durumu yakından izlediğini, yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Libya'da özellikle ülkenin doğusundaki sel felaketinin yol açtığı ölüm ve yıkımın ardından yaşananlara dair görüntülerden üzüntü duyduğunu belirtti. Michel, Avrupa Birliği bu felaketten etkilenenlere yardım etmeye hazır ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Libya'da sel felaketi nedeniyle Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye başsağlığı mesajı gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye gönderdiği mesajda Libya'daki selde 5000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Libya halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i mesajında sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi. Reis ayrıca İran'a tıbbi ilaç ve sağlık malzemeleri dahil her türlü insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan sel felaketi nedeniyle ülkedeki kayıp kişi sayısının 10.000'e yükseldiğini ve bu bilgiyi bağımsız kaynaklar aracılığıyla elde ettiklerini belirtti. İki barajın çökmesi sonucu Dernek'in 1/4'ü sular altında kaldı. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani, Libya'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Libya'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Libya'daki selde 2000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Libya halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu. Kenani olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi. Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin başbakanı Osman Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2000'i geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7000'e ulaştığını açıkladı. Ülkenin doğusu felaket bölgesi ilan edilirken Libya uluslararası yardım çağrısı yaptı. AFAD ise selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini duyurdu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı yetkililerle görüşmek üzere yarın Tahran'a ziyarette bulunacak. Irak'ın resmi haber ajansı İNA'ya göre Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı yetkililerle görüşmek üzere yarın Tahran'a ziyarette bulunacak. Fuat Hüseyin Tahran temasları çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşecek. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran-Irak güvenlik anlaşması ve bazı bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin geçtiğimiz Temmuz'da Bakü'de düzenlenen Bağlantısı Zar Hareketi Bakanlığı toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile bir araya gelmişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün yaptığı açıklamada Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında durumu değerlendirdi. Ermenistan medyasına göre Başbakan Nikol Paşinyan, kamu televizyonuna verdiği röportajda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin asker birikimi nedeniyle ortak sınırda durumun gergin olduğunu açıkladı. Paşinyan, durum gergin çünkü Azerbaycan'ın Ermenistan-Azerbaycan sınırında ve Dağlık Karabağ çevresinde belirli bir askeri yoğunluğu var. Önceki hükümet oturumunda yaptığım değerlendirmeler bugün de değişmedi dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetimi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ üzerindeki egemenliğini kabul etti. Ermenistan'ın Rusya ile ittifak durumundan vazgeçtiğini düşünmüyorum. Ermenistan ve Paşinyan ile problemimiz yok dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Amerika ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Erivan yönetiminin Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddiaları yalanladı. Putin açıklamasında şöyle dedi, Ermeni yönetimi Prag'da imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı. Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak, Karabağ'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu tanıdı. Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok. Karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi. Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok. Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok. Onunla sürekli temas halindeyiz. Erivan Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerika-Ermenistan ortak tatbikatının rutin nitelik taşıdığını ve Erivan'la Bakü arasındaki gerilimle hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller düzenlediği basın toplantısında Amerika-Ermenistan ortak tatbikatı ile ilgili bir soru üzerine bu rutin bir tatbikat ve hiçbir şekilde diğer herhangi bir olayla bağlantısı yok ifadesini kullandı. Ermenistan'da uluslararası barış gücü misyonlarına hazırlık kapsamında 11-20 Eylül 2023 tarihlerinde Amerika-Ermenistan ortak Eagle Partner 2023 tatbikatı düzenleniyor. Tatbikata Ermenistan'dan 175 ve Amerika'dan 85 asker katılıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedefimizin uluslarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayız, bırakmayacağız dedi. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu. Bizim milletimize karşı hem sorumluluğumuz hem sözümüz var. Bunun için yeni anayasa meselesi daima gündemimizin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. İletişim Başkanlığımız ile Hukuk Politikaları Kurulumuzun düzenlediği bu sempozyumu da yeni anayasa kararlarımızın bir ifadesi olarak görüyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katılımcıları tebrik ediyorum. Türkiye yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimizi kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız. Dünyada Birleşmiş Milletler'de temsil edilen ülke sayısı kadar anayasa olduğunu belirten Erdoğan, her ülkenin kendi tarihine, siyasi, sosyal ve kültürel yapısına ihtiyaçlarına göre ayrı bir anayasa süreci yaşadığını kaydetti.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara yenileri ekleniyor. Motorin litre fiyatına 13 Eylül çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor. Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam sürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren 2,03 TL zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 TL'ye, Ankara'da 40,54 TL'ye ve İzmir'de 40,71 TL'ye yükselecek.
İsrail medyası Esed siber uzay izleme şirketinin raporuna atıfta bulunarak İranlı hackerlerin kanallarına girmeyi başardıklarını ve bu şirketlerin e-posta sunucularındaki zayıf noktaları kullanarak onlara saldırdıklarını açıkladı. Yediot Ahronot gazetesi ve Siyonist rejimin diğer haber çevreleri çeşitli İsrail şirketlerine yönelik büyük bir saldırının haberini yaptı ve 32'den fazla firmanın bu şekilde saldırıya uğradığını ve bu firmaların sunucularındaki tüm verilerin tamamen silindiğini açıkladılar. Yediot Ahronot gazetesine bağlı Yenet internet sitesinde yayımlanan haberde şöyle deniliyor. İranlı hackerler 32'den fazla İsrailli şirketin sunucularını hacklemeyi başardı. Siber güvenlik şirketi Esed'in pazartesi öğleden sonra yayınladığı rapora göre saldırıya uğrayan şirketlerin isimleri açıklamasa da bilgisayar korsanları bu sunucuları hacklemeyi başardı. Ancak şirketlerin sigorta, medikal endüstriyel iletişim bilgi, teknolojileri ileri teknolojiler, perakende satış, otomotiv, hukuk, finansal hizmetler, yol ve inşaat mühendisliği gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiği söyleniyor.
Filistin haber kaynakları Gazze'deki direniş tatbikatlarının füze fırlatışları ile başladığını duyurdu. Filistin direniş grupları Er-Rüknü Şedid 4 ortak ve genel tatbikatını füze fırlatışları ile başladı. Filistin direniş güçleri bu doğrultuda bu sabah tatbikat çerçevesinde birkaç füze denize doğru fırlattı. Bugün öğlen saatlerine kadar devam eden tatbikat, direnişin herhangi bir acil duruma müdahale hızını ölçmek ve direniş güçlerinin operasyonlara ve düşman saldırganlığına karşı koymaya hazır olup olmadıklarını denemek amacıyla düzenlendi. Daha önce Filistin'deki yerel basında Gazze şeridindeki Filistinli direniş gruplarının Rüknü Şedid 4 adı altında ortak bir askeri tatbikat düzenlemeyi planladığı yer almıştı. Aynı başlıktaki 3. tatbikat geçen yıl Filistin gruplar arasında Aralık ayında ve Gazze şeridinin kuzeyinde yapılmıştı. Filistin'in Kudüs Haber Ajansı'na göre Filistinli grupların askeri tatbikatları direniş güçlerinin herhangi bir olaya tepki hızını ölçmek ve aynı zamanda savaşçıların Siyonistlerle yüzleşmek hazırlık düzeyini test etmek amacıyla geçen yıl gibi düzenlendiğini duyurdu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi kapsamlı kurtuluşun bir başlangıcıdır dedi. İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Siyonist işgal güçlerinden 2005 yılında Gazze şeridinden kovulmalarının yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada işgal güçlerinden çekilmeye zorlanmasının kapsamlı kurtuluş içinde bir duyuru niteliği taşıdığını söyledi. Haniye işgal güçlerinin Gazze'den çıkarılması ile Filistin halkının zaferine ve Filistin'in tümünün işgalden kurtarılmasına yönelen yeni dengeler oluştuğunu belirtti. Haniye bugün yaptığı basın açıklamasında 12 Eylül 2005 tarihinin Filistin tarihinde Filistin halkı için yeni bir sayfanın yeni bir şafağın doğması anlamına geldi. O tarihte Gazze bölgesi arazisinin %40'ını gasp eden 21 Yahudi yerleşim merkezinin yıkıntılarının üzerine Filistin bayraklarının asıldığını, bunun sonucunda ise işgale karşı direnişte başlığı Filistin'in zaferi olan yeni dengeler oluştuğunu, bunun da kapsamlı kurtuluşun başlangıcı oluşturduğunu açıkladı.
Reuters, Amerika yönetiminin misket bombalı uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslimini onaylayabileceğini bildirdi. Reuters'in 4 Amerikalı bürokrata atıfla yayımladığı habere göre Beyaz Saray yönetimi Ukrayna'ya misket bombaları içeren uzun menzilli füzelerin tedarikini onaylamayı yaklaşıyor. Haberde Biden yönetimi Ukrayna'ya uzun menzilli misket bombalı füzelerin tedarikini onaylamaya yakın ifadelerine yer verildi.
Ve Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2901'e, yaralıların sayısı 5530'a yükseldi. Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü, Marrakeş kentine bağlı El Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan Marrakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Casablanca, Meknes, Agadir ve Fes kentlerine de etkilenmişti. Fas İçişleri Bakanlığı 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Açıklanan son verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2901'e, yaralıların sayısı 5530'a yükseldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İsrail rejiminin Riyad'da UNESCO'nun davetsiz misafiri olmasıyla ilgili. Suudi Arabistan 10 Eylül tarihinden itibaren ilk kez 2 hafta süreyle UNESCO Uluslararası Miras Komitesi'nin toplantısına ev sahipliği yapıyor. UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi toplantısı, Haziran 2022'de Ukrayna Savaşı yüzünden Rusya'nın Kazan kentinde iptal edildikten sonra Suudi Arabistan, Ocak ayında bu komitenin başkanlığını üstlenerek bu vesileyle NEOM isimli dev turistik projesini canlandırmaya başladı. Bu arada Trump döneminde Amerika ile birlikte UNESCO'dan çekilen işgal rejimi, Biden yönetimi UNESCO'ya dönerken Suudi Arabistan'ın komitenin toplantısına ev sahipliği yapmayı üstlendikten sonra bu toplantıya katılmak için yoğun şekilde çaba göstermeye başladı. Netanyahu kabinesinin Dünya Miras Komitesi toplantısına katılma hedefi asla bu toplantıya katkı sağlamak değil. Bu rejim, bölgesel ve uluslararası arenada yalnızlığını kırma doğrultusunda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki söz konusu komiteye katılmaya gayret göstermekte. İşgal topraklarında radikal ve solcu kabine kurduktan sonra Siyonist rejim daha da yalnızlaşmış ve hatta Amerika başta olmak üzere batılı müttefikleriyle sorunlar yaşamakta. İsrail rejimi ayrıca bu toplantıyı Suudi Arabistan ile ilişki kurmak için bir fırsat olarak görmekte. Arabistan'ın Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ve Eğitim Bakanı'na vize vermeyi geciktirmesi onların Riyad'a ziyaretinin iptaline yol açtı. Ancak Kaan kanalının bildirdiğine göre Netanyahu'nun kabinesi sonunda alt düzeyde bir heyetin Suudi Arabistan'a gönderilmesiyle yetindi. Bu arada Biden yönetimi Netanyahu kabinesi ve kendisiyle anlaşmazlığa düşmüş ve şimdiye kadar Netanyahu'nun sık sık gelen talebine rağmen Biden, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmekten kaçınmıştır.
Biden, Yahudi lobisinin gelecek seçimlerde desteğini kazanmak ve de Suudi Arabistan, Rusya ve Çin'in İran'la yakınlaşmasını önlemek ve Riyad ile Tel Aviv ilişkilerini kurmak için yoğun çaba sarf etmesine rağmen bu çabalardan şimdiye kadar hiçbir sonuç elde edememiştir. Geçen kışta Siyonist rejim başbakanı Amerika'ya davet edilmediğinden rahatsız olduğu için kabin üyelerine Beyaz Saray'ın kendisini Washington'a davet etmediği sürece Amerikalılarla görüşmeme talimatı verdi. Ardından Siyonist rejim medyası Amerika yönetiminin Biden'in Netanyahu ile görüşmek için şart ileri sürdüğünü ifşa etti. Bu şartlar arasında işgal rejimi kabinesinin yargı reformu kararından vazgeçmesi yer almakta. Arabistan ise İsrail rejimiyle normalleşmek için 3 talepte bulunmuştur. Bu talepler NATO benzeri bir güvenlik talimatı verilmesi, barışçı nükleer enerji programının geliştirilmesinin desteklenmesi ve silah satışı konusundaki kısıtlamaların hafifletilmesinden ibarettir. Financial Times'in bir lidine göre Riyad ve Tel Aviv'in olası anlaşmasının bazı cazibelerine rağmen bu anlaşmanın riskleri var. Amerika'nın savunma şemsiyesi altında olan Japonya ve Almanya gibi ülkelerin aksine kimse Suudi Arabistan'da demokrasinin olması konusunda bir düşüncesi yok ve bu ülkede insan hakları karnesinin esef verici olduğu bildiriliyor. Girilen aşamada Netanyahu yolsuzluk suçlamaları ile karşı karşıya kaldığından Beyaz Saray için tehlike zilleri çalmakta. Anlaşılan Netanyahu'yu kurtarabilecek şey Arabistan ile tarihi anlaşmasıdır. Bu çerçevede Netanyahu'nun sadece yönetimi ve Biden hükümeti kendi hedefleri için Tel Aviv-Riyad ilişkilerinin korunmasını istiyorlar. Ancak Suudi Arabistan'ın dış politikalarında izlediği bağımsız yaklaşımına göre Riyad'ın kolay kolay onların talepleri karşısında teslim olacağı düşünülmüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz 11 Eylül sonrasındaki dünyayla ilgili. New York ve Washington'a yönelik 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları üzerinden 22 sene geçiyor. Bu olay sadece Amerika değil, dünya üzerinde etkileri oldu. Amerika tarihinin en büyük terör saldırıları olan bu olayda yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. 11 Eylül olayı uluslararası ilişkilerde yeni bir asrın başlangıcı olarak görülebilir. Bu olay bölgesel ve uluslararası arenada birçok gelişmeyi tetikledi. Olayın üzerinden seneler geçmesine rağmen etkileri hala devam etmekte. Bu olay Amerika'nın dış politikasında dönüm noktası sayılıyor. Amerika dönem başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra küresel terörizm ile mücadele bahanesiyle saldırgan bir tavırla Afganistan ile Irak'a saldırdı. Bu sözde terörizm ile mücadele savaşında Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Yemen'de toplam 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Uluslararası meseleler uzmanı ve tarihçi Charles Strozier bu hususta şöyle diyor. 11 Eylül saldırıları Amerika'da büyük bir varoluşsal kriz yarattı. Bunun ardından Washington yaralı bir hayvan gibi tepki gösterdi ve terörizme karşı bataklığı anımsatan bir savaş başlattı ve sonunda da bir süper güç olarak düşüş ve çöküş sürecini hızlandırdı. 11 Eylül saldırıları bahanesiyle Afganistan'a saldıran Amerika'nın bu ülkeden 20 yıl işgalin ardından adeta firar etmesi de bu olayın 20. yıl dönümünde yaşandı. Amerika 20 yıllık işgal ve savaşın ardından El-Kaide ve Taliban'ı yenme hayali ile girdiği Afganistan'da büyük bir askeri ve siyasi skandala zemin hazırlayarak bu ülkeden kaçtı. Amerika'nın askeri olarak çekilmesi ve bu olayın hemen ardından Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi, Amerika'da ve dünyada Biden hükümetine karşı büyük eleştirilere yol açtı.
Bu hususta dikkat çekici bir başka konu, 11 Eylül olayının İslamofobi ve Müslümanlara karşı şiddetin artmasındaki rolüdür. Yapılan araştırmalar son 20 yılda ve 11 Eylül olaylarından ardından bu ülkede İslamofobinin arttığını gösteriyor. Pew Enstitüsü'nün yeni anketlerde Amerikalıların %82'sinin Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığını söylediklerini gösteriyor. Açıkça aşırı sağcı tutumlar sergileyen Amerika, eski başkanı Donald Trump döneminde başta olmak üzere bu süreçteki farklı yıllarda Müslümanlara karşı saldırılar ve İslamofobi olayları hep artmıştır. Trump terörizmle mücadele bahanesiyle Müslümanları doğrudan hedef almıştır. Özellikle 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarının Amerika'ya girmesini yasaklaması ve Müslümanları terörist olarak adlandırması onun bu tek yanlı yaklaşımını açıkça gözler önüne serdi. Böylece Washington'un bizzat kendisine Müslümanlara karşı şiddetin ve kötümserliğin artmasında rolü olduğunu söylemek mümkün. Böylece Biden'in 11 Eylül dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajı ve ulusal birliğe vurgu yapması özellikle Amerika'daki Müslüman toplum göz önünde bulundurulduğunda çok düşündürücü ve şüphe uyandırıcıdır. 11 Eylül konusunda göze çarpan bir başka önemli mesele ise Başkan Bush'tan Trump hükümetine kadar Amerikan yönetimlerinin Suudi Arabistan'ın bu saldırılardaki rolünü örtbas etmeye çalışmalarıdır. Bunun nedeni ise Amerika'nın Arabistan ile sahip olduğu ekonomik ve stratejik ilişkilerdir. Gerçi Biden hükümeti Arabistan'a karşı kaba ve sert bir duruş sergilese de sonuçta Amerika'nın Riyad'a karşı stratejik çıkarlar çerçevesinde tavır göstereceği kesindir. Buna rağmen 11 Eylül saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin bu saldırılardaki Suudi makamlarının rolleri hususundaki gerçeklerin araştırılması bağlamındaki baskıları Biden'e bu saldırılarla ilgili dosyaların tekrar gözden geçirme talimatını vermesine neden olmuştur. Kuşkusuz dünya 11 Eylül 2001'den sonra daha güvensiz bir yer haline gelmiştir. Amerikalılar bu durumun ortaya çıkmasında büyük rol ifa etmişlerdir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Türkiye İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bu ülkede resmi olarak 3 milyon 321 bin Suriyeli mülteci olduğunu duyurdu. Bu arada hükümete karşı olan kişiler ve politikacılar daha yüksek rakamlar açıkladılar değerli dinleyicilerimiz. Örneğin Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Türkiye'de 10 milyondan fazla mültecinin yaşadığını söyledi. İktidar Partisi'nin ana muhalefet partisi CHP'de 8 milyon mülteciden bahsetti. Biz bugün sohbetimizde Türkiye'deki mültecilerin durumuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Gerçi daha öncelerde bu konu hakkında çeşitli açılardan uzman konuklarımızın yorumlarını sizlerle paylaşmıştık ama bugün yine de hem bu rakamları hem de son durumu gözden geçirmek istiyoruz mültecilerle ilgili. Özellikle yeni kabinenin aldığı kararlar bu konuda ne kadar pratikte uygulanıyor şeklinde sorulara da yanıtlamaya çalışacağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için hocam. Şimdi mültecilerle ilgili özellikle Suriye'den gelen mültecilerin durumu hakkında biz defalarca sizinle konuşmuşuz. Bunların sayılarının çok yüksek olduğu ancak hükümet tarafından sadece 4 milyon civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bunların maliyetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Nedir fikriniz? Bunlar Türkiye'de kaldıkça, Türkiye bunlarla ilgili herhangi bir adım atmadıkça Türkiye için hangi sonuçlar doğuruyor efendim?
Türkiye doğrusu mevcut hükümetin bu mülteci politikasıyla ilgili nasıl kendi açısında değerlendirme artı bir değer elde edebileceği hesapları vardır. Bu mülteci sayısı gayri resmi de olsa resmi de bir takım Türkiye'de resmi olmayan girişler var. Bu da Suriye sınırında ve genellikle de Afganistan'dan gelen mültecilerin gayri resmi olarak ülkeye giriş yaptığı ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve bu kesimin de belli bir kesimi hükümet tarafından gizlediğini ve hükümet bu konuda bu mültecileri kendi emelleri için de zaman zaman kullanmak ister. Ve bu külfeti de Türkiye bayağı yüksek. Yani bugün Türkiye'deki bunların aşmış olduğu birçok sorun nedeniyle Türkiye'deki toplum zaman zaman tepkilerini de ortaya koyuyor. Halbuki Türkiye mülteci karşılayabilecek bir konumda da değil. Yani biz Türkiye'nin politikasına baktığımız zaman Türkiye'de Avrupa ülkelerine giden milyonlarca Türk vatandaşı bugün Avrupa'da mülteci konumundadır. Yani bir ülke Avrupa'ya mülteci akımını, mültecileri gönderirken kendi ülkesinde mültecileri karşılamak bu çelişkidir. Yani kendi içerisinde kendi yurttaşlarını, ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılamayan bir yönetim bugün dışarıda gelen mültecilere sıcak bir karşılama ve sıcak bir siyaset gitmesi de bazı çelişkilere neden oluyor ve bu insanların kafasındaki bazı sorunların neden olur. İşte bunlar hükümet tarafında kendi iç emelleri içinde kullanma gibi bir durum var. Bugün genellikle OSO denilen bu birçok ülke tarafında terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen Türkiye bunu bugün kullanmaktadır ve bu mültecilerde yaralanma gibi bir politika gittiği için mülteci sayısını sürekli izlenmektedir.
Tahran Radyosu.
Şimdi son sıralarda özellikle ekonomik krizle ilgili Türkiye'de bir takım kararlar alındı. Fiyat endeksleriyle ilgili bir takım politikalar, ekonomik politikaların uygulanması gündeme geldi. Ancak şimdi bunlara da bakıldığında Türkiye'nin genel olarak mülteci krizinden etkilendiği ve ekonomiye de hangi boyutlarda yansıdığını görmekteyiz. Bu gerçek konu aslında muhalefet tarafından defalarca gündeme getiriliyor bildiğiniz gibi. Ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mültecilerin payını Türkiye'nin ekonomik krizinde nasıl görüyorsunuz efendim?
Türkiye'nin bu konuda mülteci payı yüksek değildir. Yani Türkiye'nin genellikle bugün ekonomik krizin ana nedeni silahlanma ve saldırı savaş politikası, saldırı bir pozisyonda olması ve bir sürü silahlanmaya ve savaşa birçok para harcaması da krize, ekonomik krize neden oldu. Bugün mültecilerin payı burada ancak %5 olabilir. Yüksek derecede değil. Ekonomik krizin ana nedenlerden bir, silahlanmaya harcadığı para, iki, gayri resmi çevrelere vermiş olduğu ödün paralardır. Bugün Türkiye'de yolsuzluk ve kayırma gibi politikalar has safhadadır. Bir yerde vergi, halka vergi, ek vergiler getirerek ekonomik krizin önüne geçmek isterken kendi yandaşı olan birçok şirkete de milyonlarca dolara varan vergi borcunu bir kalemde silmesi, bunun sadece hükümetin taviz politikalarıyla krizi yönettiği için de kriz gittikçe büyümektedir.
Evet. Hocam, yeni kabinenin dış politikasıyla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Efendim, bu son kararlar özellikle mültecilerle ilgili, siz ne kadar siz bu kararları gerçekçi buluyorsunuz? Hani seçim vaatlerinde yeni dönemde bunların ülkelerine geri dönecekleri ve özellikle Şam ve Şam hükümetiyle ilişkiler normalleşeceği yönünde bir takım vaatler gündeme geldi. Her iki taraftan, hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından. Şimdi bunların pratikte ne kadar yani gerçek bir anlamda yürürlüğe koyulduğunu siz görüyorsunuz efendim?
Bu sorunun boyutu çok derindir. Yani bugün Türkiye bir yanda Suriye muhalifi olan güçleri destek verirken Suriye ile yeni bir ilişki kurması biraz uzak görünüyor. Yani bugün tamamen bugün güçlendirdiği ve sahaya sürdüğü OSO'nun tamamen DAEŞ'in yan ürünü olduğu ve DAEŞ'ten ayrılan ve DAEŞ'ten çekilen bir takım kesimler deniyor ve bunların bu örgütün de zaman zaman hareketleri ve davranışları DAEŞ'in bir örgüt yapısı içerisinde hareket ettiği görülmektedir. Yani bu devam ettiği müddetçe Suriye ile Türkiye arasında yeni bir uzlaşma ve ortak bir platformda buluşma gibi bir sorunun olmayacağı ortadadır. Bu böyle devam ettikçe de mülteci sorununda çözüm bulması biraz zor gözüküyor. Yani bu nedenle yani bir nevi artık çıkış yolunu ararken çıkış olarak gördüğü mültecileri bugün kendisine büyük bir sorun olarak geri döndüğünü görmekteyiz.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam.
İyi günler.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat Hocamızla konuştuk. Röportajımızda mültecilerin durumu ile ilgili Türkiye'deki son açıklanan verileri de gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızdan gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşke inşaatını sürdürmesi, Tel Aviv'in Faslı depremzedelere yardım teklifinin reddedilmesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Lübnan, Hizbullah yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Aynul Helve Filistin mülteci kampında yaşanan çatışmalardan üzüntü duyduğunu belirterek, bu olayların şüphesiz bir zaferle sonuçlanmayacağını, yalnızca işgalci rejimin yararına olduğunu kaydetti. Şeyh Naim Kasım sözlerini şöyle sürdürdü. Bu olayların şüphesiz bir zaferi olmayacak. İlgili tarafların hiçbiri bundan yarar sağlamayacak. Bu nedenle bu intikam eylemi hiçbir slogan altında kabul edilemez. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı ülkedeki siyasi gerilimlere ilişkin de bir açıklamada bulunarak şunları kaydetti. Lübnan'ın Cumhurbaşkanlığı davasının kapatılması ancak iki şekilde mümkündür. Birincisi, parlamento oturumunun yapılmasına zemin hazırlamak amacıyla diyalog ve anlaşmaya varılmasıdır. Geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından gündeme getirilen yöntem de buydu. İkinci yol ise Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma ve anlaşmadır.
İttilaat gazetesinde İran'ın ilk uzay üssünün gelecek yıl tamamlanacağının duyurulması, Filistin direniş gruplarının ortak askeri tatbikat düzenlemesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı istatistikle bu ülkenin petrolünün yağmalanmasının boyutunu ve Amerika'nın bu ülkenin kaynaklarının bir kısmına verdiği zararları ortaya çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerika ve paralı askerlerin hala Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve stratejik kaynaklarını yağmaladığını vurguladı. Suriye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na bir mektup göndererek bu iki uluslararası kurumdan Amerika ve onun Suriye'de yasa dışı olarak bulunan askeri güçleri tarafından yapılan ihlallerine ve düşmanca saldırılarına ve uluslararası hukuk ilkelerinin ve Birleşmiş Milletler şartının ihlallerine karşı durmalarını istedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı mektubunda şu ifadelere yer verdi. Suriye'nin egemenliğinin sürekli ihlal edilmesinin ve bu ülke kaynaklarının Amerika ve paralı askerleri tarafından yağmalanmasının amacı yaptırımların etkinliğini ve Suriye halkının sorunlarını artırmaktır. İşgalci Amerika, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda Suriye'nin en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu alanlar olan Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka eyaletlerini hukuka aykırı bir şekilde ihlal ediyor. Suriye hükümeti resmi kanallar aracılığıyla defalarca Amerikan ordusunun Suriye'deki varlığının amacının bu ülkenin petrolünü çalmak, işgal ve hırsızlık olduğunu açıkladı. Amerika ve paralı askerlerin petrol sektörüne 2011 yılından 2023 yılının ilk yarısına kadar verdiği zararın miktarı 115 milyar dolardan fazladır.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat, bu ülkeye saldıran tarafları eylemleri ve macera perestlikleri konusunda uyardı. Hudeyde vilayetinde düzenlenen büyük toplantıda konuşan El-Meşat, Yemen'in füze gücü, Yemen'in herhangi bir noktasından saldırgan ülkelerin herhangi bir şehrinde bulunan herhangi bir hedefe vurma ve imha etme kabiliyetine sahiptir. Hatta kontrolümüz altında olmayan alanları da dakik bir şekilde vurabiliriz, dedi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı bu vilayette ilk etapta 20 megawattlık güneş enerjisi santralinin açılacağını duyurarak aynı miktarla ikinci etabın da yakında başlatılacağını söyledi. Yemenli yetkili ayrıca Yemen halkının hayal kırıklığına uğratmak için birçok çaba gösteriliyor. Ama Yemenliler işleri yönetme ve zor günlerin insanıdır. Ve düşmanlar da bunu biliyor diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tefsirlere, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde tevhid inancını ve ispatının delillerini İslam dininin en temel ilkesi olarak ele aldıktan sonra şimdi nübüvvet konusu ve peygamberleri gönderme zaruretine sıra geliyor. Ancak bu konuya başlamadan önce başta nübüvvet olmak üzere İslam dininin her bir ilkesi tevhid ve maad ilkeleri ile kopmaz bir bağ bulunduğu belirtilmelidir. Bir başka ifadeyle nübüvvet inancı dünyada tevhidi bakış temeline dayanır. Bu inanç Yüce Allah'ın tüm mahlukları kemal yolunda hidayete erdireceği ve peygamberlerin insanları kemale erdirmek ve onlara yol göstermek için gelmeleri gerekli ve zaruri olduğu temeline dayanır. Tevhide inanmak, varlık aleminin bir tek yaratanı ve bir tek hakimi ve kanunlarını belirleyenin varlığına inanmaktır. Varlık aleminin kanunlarını belirleyen yegane Allah, İnsanı ve tüm istek ve ihtiyaçlarının bilincinde peygamberler göndererek ona nasıl saadetli yaşaması gerektiğini öğretmiştir. İslam dininde nübüvvet ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerine ve başka peygamberlerinde Yüce Allah tarafından insanları hidayete erdirmek amacıyla gönderildiğine inanmaktır. Nübüvvet zinciri Hazreti Adem'le başlar ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetiyle son bulur.
İslam düşünürleri nübüvvetin terim olarak tanımı için çeşitli tanımlardan söz etmiştir. Bu tanımların arasında bazı ortak noktalar göze çarpar. Örneğin, Enbiya'nın tümü insan cinsindedir. Davetlerinin amacı da beşeriyeti hidayete erdirmektir. Davetlerinin muhtevası ise teorik ve pratik bakımdan insanların dünya ahiret saadet yolunu aydınlatan değer ve ilkelere yaygınlaştırmaktan ibarettir. Bu marifin kaynağı ise ilahi vahidir ve vahiy peygamberler tarafından başka insanların müdahalesi olmaksızın alınır. Dolayısıyla peygambere insanları hidayet erdirmek ve pak talimleri ve hakikatleri onlara tebliğ etmek üzere seçilen bir insan olarak tanımlayabiliriz. İlahi peygamberlerin arasında bazıları kitap ve şeriat sahibi ve bazıları ise önceki şeriatı ve ahkamını ve marifini tebliğ etmeyi sürdürmek için seçilmiş ve gönderilmiştir.
Burada bazıları da peygamberlerin esasen neden mebus olduklarını ve beşeri toplumların arasında ortaya çıkışlarının hedefinin ne olduğunu soruyor. Bu konuyu aydınlatmak için bir örnek vermek istiyoruz. Acaba şimdiye kadar bir idare veya kurumun başsız ve yöneticisiz kendi halini bırakıldığı görülmüş müdür? Akil ve düşünceli bir insan hiçbir zaman bir teşkilatın başsız yönetildiğini kabul edemez. Şimdi eğer konuya daha geniş bir açıdan bakacak olursak, beşeri toplumların yönetilmesi için kanunların ve bir önderin gerekli olduğu gerçeği ile karşılaşırız. Peki şimdi acaba varlık alemini bunca ihtişamı ve azametiyle ve yine eşrefi mahlukat olan insanın hedefsiz ve programsız olduğunu düşünebilir miyiz? Kuşkusuz hiçbir akıllı insan dünyanın hedefsiz yaratıldığı iddiasını kabul etmez. Çünkü bilge ve hakim olan Allah-u Teala hiçbir zaman hiçbir işi beyhude yapmaz. Kuşkusuz yaratılış nizamında ve mahlukları belirlediği şayestelik mertebesini erdirme konusunda hiçbir şeyi esirgemeyen yegane yaratan, insanların yaşamı ve kaderi içinde bir takım tedbirler almıştır. Eğer insanoğlu bu alemde kendi haline bırakılmış olsaydı, bunun anlamı herkesin istediği her işi yapabileceği ve çıkarları icap eden her yolu izleyebileceği olurdu. Ki bu durumda da beşeri toplumun çökerek yok olup gitmesi kaçınılmaz olurdu. Çünkü istek ve çıkar çatışmaları, gerginliklere, bireysel ve sosyal ilişkilerin dağılmasına ve kaos ve kargaşaların çıkmasına yol açardı.
Tahran Radyosu.
Peygamberlere gönderme zaruretiyle ilgili tartışmamızda insanın iradesi ve seçim hakkına değinmeden de edemeyiz. Birinde üzere insanın yaratılışının amacı kendi istek ve iradesiyle kemale doğru uzanan yolu izlemesidir. Bir başka ifadeyle insan Yüce Allah'a tapmak ve salih amellerde bulunmakla ilahi feyz ve rahmete kavuşmayı hak eder. Öte yandan gerçek kemal ve saadete ermek, insanın kendi iradesiyle yerine getirdiği amellerden başka yoldan mümkün olmadığından bu kez insan bir yol ayrımına gelir ve bir seçim yapmak zorunda kalır. Kuşkusuz bu seçimi doğru yapmak için doğru tanımak gerekir. Bir başka tabirle insan ancak hem hedefine ve hem bu hedefe ulaşma yolunu ve engebelerini tanıdığı takdirde tekamüle eren yolunu bilinçli ve hür seçebilir. O zaman ilahi hikmet insanlara bu tanıma kavuşmak için gerekli araç ve gereci sunmayı gerektirir. Aksi takdirde insanın hali birinin bir başkasını misafirliğe davet etmesi fakat geleceği yolun adresine göstermemesine benzer. Sonuçta bu misafir yolunu şaşırır ve hangi yöne doğru gitmesi gerektiğini anlayamaz. Allah Teala da insanları şaheste amellerle kemal yolunda ilerlemesi için yaratmış ve bu yüzden izlemesi gereken yolu da ona göstermiştir.
Bir başka mesele de şu ki insanın akıl ve his yolu ile elde ettiği bilinen tanımlar onun yaşamının gereksinimlerini karşılamakta önemli rol ifa etmesine karşın tüm bireysel ve sosyal ve maddi manevi saadete ve kemale erme yolunu tanıyabilmesi için yeterli değildir. Bu yüzden ilahi hikmet insanın kemale erme yolunu tanıyabilmesi için akıl ve hislerin ötesinde bir yolun ona verilmesini ve böylece gerçek yolu bulmasına yardımcı olunmasını gerektirir ki bu yolda enbiyaya verilen vahiy yoludur. İnsanlar da enbiyanın aracılığıyla saadet ve kemale ermek için gerekli olan her şeyi peygamberlerden öğrenir.
Thank you. Eğer tüm bu anlatılanları kısaca özetleyecek olursak, insana muhtar ve irade sahibi bir mahluk oldu ve kemale ermenin irade amellerle mümkün olduğu söylenebilir. Kuşkusuz irade amellere yerine getirmek için birkaç şey gerekli ve zaruridir. Örneğin izlenen yolun doğruluğundan emin olmak, yapılacak amelin zemininin hazır olması, insanın seçim gücü gibi. Bu yüzden de Yüce Allah lütuf ve inayetiyle insanlara hem seçim gücü vermiş ve hem doğru yolu nasıl tanıyabilecekleri araç ve geleceği açıklamıştır. Gerçi akıl ve his insanın tanıma araçlarıdır ama buna karşın saadet ve kemale erme yolunu tanıyabilmek için yeterli değildir. O zaman Allah Teala'nın akıl ve hislerden başka insanlara doğru yolu gösterecek ve böylece yaratılışın gayesine gerçekleştirecek bir başka araç da sunması gerekir ki bu da vahiy ve gayb alemiyle irtibattır. Kuşkusuz gayb alemiyle irtibat kurmak ve vahiy mesajını almak için bir takım şartlar ve kabiliyetler gerekir ve herkes bu şartlar ve kabiliyetlere sahip değildir. Bu yüzden bazı seçkin ve vahiy alabilecek derecede şahisi insanlar ilahi mesajı tebliğ etmek ve insanları hidayete erdirmekle görevlendirilir ve bunlar bildiğimiz ilahi peygamberler ve enbiyadır.
Peki şimdi de peygamberlerin ne gibi amaçları güttüklerine bir göz atalım. Kur'an-ı Kerim birçok ayette enbiyanın hedeflerinden söz etmiştir. Enbiyanın en büyük hedeflerinden biri insanları cahillikten ve sapkınlıktan ve karanlıktan kurtarmak, nur ve aydınlığa doğru hidayete erdirmektir. Allah-u Teala bu gerçeği İbrahim suresinin 1. ayetinde şöyle buyuruyor. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
Bu ayette çok önemli bir noktaya işaret ediliyor. Şöyle ki, gerçi Kur'an-ı Kerim hidayet ve beşeriyetin kurtuluş kitabıdır. Fakat bundan başka bu ilahi kitabın talimini ve ahkamını topluma anlatmak ve bu ahkamı uygulamak için de bazı insanlar gereklidir. Bir başka ifadeyle peygamber gibi bir önder olmalı ki hakikat yolunu kaybedenlere karanlıklardan saadet nuruna doğru hidayete erdirsin.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlik çağını ve ömür sermayesini, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesini gerektiğini ele almak istiyoruz.
Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer Gaffari'ye vasiyetlerinde şöyle buyurur. Ey Ebu Zer! Ömrünü harcarken dinar harcadığın zamanlardan daha cimri ol ve onu kolay kolay kaybetme. Evet, Bugün gençlik çağı ve ömür sermayesinin, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu üzerinde durmak istiyoruz. Bilindiği gibi insan ömrünün tüm evreleri arasında gençlik çağının ayrı bir rengi ve kokusu söz konusudur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin tabiriyle gençlik büyük bir nimettir ve her insana ancak bir kez verilir ve belli bir süresi vardır. Bu süreyi geçtikten sonra gençlik çağının bereketlerinden yararlanabilirsiniz. Ruhi açıdan huzur içinde yaşayan, aydın düşünceye ve düzenli ve planlı davranışa sahip olan yaşlı insanlar, gençlik çağını iyi değerlendiren insanlardır. Bilakis sabırsız, perişan, bitkin ve yaşamaktan bıkkın yaşlı insanlar, gençlik çağında gereken şeyleri biriktirememiş insanlardır.
İnsanın potansiyel yetenekleri ve gençlik çağının bol arzu ve ihtiyaçları gereği her genç insan ömrünü nasıl harcaması gerektiğini ve varlığının tüm boyutlarını dengeli ve uyumlu bir şekilde geliştirmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Çünkü herhangi bir boyutta ifrat ve tefrite kaçması onu saadet ve fazilet yolundan alıkoyacağı kesindir. Talim ve terbiye ve işletme uzmanları boş zamanları bir yandan çeşitli yeteneklerin geliştirilebileceği ve öbür yandan da türlü sapkınlıklara ve günahlara zemin hazırlanabileceği gibi iki yönlü bir olgu olduğunu belirtiyor. Bu ikileme ve görece çelişkiye sebebiyet veren durum ise insanın boş zamanını nasıl değerlendirmesinden ve boş zamanlarından yararlanmasından kaynaklanır. Maalesef günümüz toplumunda kimlik krizi gençleri bir nevi şaşkınlığa ve kendi kendine yabancılaşmaya yöneltmiştir. Bugün birçok genç boş zamanlarını değerlendirmek yerine fesat, uyuşturucu madde, sapkınlık ve türlü suçlara yönelmektedir. Bir insanın hangi işlere ve faaliyetlere yönelmesi gerektiği, bu faaliyetleri ne denli serbest ve özgür olması ve ne derecede başkaları tarafından kontrol edilmesi gerektiği ve hangi nitelikle ve hangi ortamlarda yapılması gerektiği, hepsi boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği meselesine bağlıdır.
Her gencin boş zamanları onun en güzel ve en parlak anları olabilir ve diğer zamanlardan farklı olarak gencin iç rızasına ve mutluluğun artmasına sebep olabilir. Boş zamanlarımızda faaliyetlerimiz, mesleki, ailevi ve sosyal yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra istek ve şevkle yerine getirdiğimiz faaliyetlerdir. Ve esas amacı dinlenmek, eğlenmek, bilgilerimizi geliştirmek, kişiliğimizi kemale erdirmek, yeteneklerimizi ve yaratıcılığımızı ortaya koymak ve sonuçta toplumda hür bir şekilde katılımda bulunmaktır.
Tahran Radyosu.
Fransız sosyolog Geoffre Dumazetier boş zamanlarımız için üç temel işlevden söz ediyor. İlkin, boş zamanlar insana esas işi ve yükümlülüklerinden doğan yorgunluğu üzerinden atma fırsatıdır. İkincisi, boş zamanlarda eğlenmekle yeni zeminler oluşur ve insan bu yeni zeminlerde güncel ve sürekli tekrarlanan görev ve yükümlülüklerinden doğan acılardan kaçarak psikolojik durgunluk veya kırılganlıktan kurtulabilir. Üçüncüsü, boş zamanlar insanın kişiliğinin gelişmesi için zemin oluşturur ve onu güncel uğraşların sıkıcılığından kurtarır ve bu arada yeni keşiflerde veya icatlarda bulunarak düşüncesini, çevresini ve irtibata bulunduğu insanları değiştirebilir.
Gerçekte boş zamanlar, Fransız sosyoloğun da sözünü ettiği her üç temel işlevin yerine getirilmesine ve insanın bu üç işlevle ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasına zemin hazırlayabilir. Buna göre, sosyologlara göre boş zamanlar demek, insanın hiçbir işle uğraşmaması demek değildir. Boş zamanlardan maksat, her insanın her türlü elzemden bağımsız olması, özgürce seçtiği bir faaliyeti gerçekleştirmesidir. Bu da yeteneklerinin gelişmesine, huzura kavuşmasına ve hoşnut olmasına vesile olur.
İslam kültüründe boş zamanların beyhudelik, zamanı heba etmek veya güncellik gibi durumlarla ilgisi yoktur. Boş zamanlar İslam kültüründe çaba harcamak ve fikri faaliyetlerde bulunmak ve kendini daha iyi tanımak için yeni bir fırsattır. Ve gerçi boş zamanlarda fiziki faaliyetler görece de yapılmaz, fakat içten bir çaba ve ilahi kata yakınlaşma ve niyeti ve düşünceyi her türlü kötülüklerden arındırma çabası başlar. Bu çabanın getirileri ise haftalar, aylar ve kah yıllar boyu insanın gece gündüz yaşamını aydınlatır. Bu yüzden İmam Seccad Aleyhisselam Yüce Allah katına yönelerek şu niyazda bulunur: "Ey Yüce Rabbim, eğer bizim için işlerden feragat etmeyi mukadder buyurduysan, onu sağlıklı yap ki içinde herhangi bir günah bize bulaşmasın ve yorgunluk bize gelmesin ki melekler ve kötülükleri yazanlar günahlarımızın ifade edildiği dosyaların içi boş bir vaziyette sizden ayrılsın ve iyilikleri yazanlar bizim iyiliklerimizi yazmış olmaktan mutlu olsun."
Her geç insan işini yaptıktan sonra belli bir süreliğine dinlenmeye ve sağlıklı eğlencelere zaman ayırmaya ihtiyacı vardır. Dağcılık, yüzme, binicilik ve benzeri sağlıklı eğlenceler İslam dinine vurgu yapılan durumlardır. Bu tür eğlenceler bir nevi teknik ve maharet sayıldığından, genç insanı geliştirdiğinden genç insanın yorgunluğunu gidermekte etkilidir. Daha sonra çalışmalarında randımanını artırır. Bilakis boş zamanları yanlış biçimde değerlendirmek, genç insanın gençlik çağının hamlığından kurtulamamasına sebebiyet verir ve sonuçta genç insan sınama ve deneme şansını kaybeder, sosyal yaşama ayak bastığında hala ham ve beceriksizdir. Bu sürecin sonucu toplumun işletme ve planlama alanlarında kırılgan hale gelmesidir. Dolayısıyla gençlerin boş zamanlarının gereksinimlerine karşı duyarsızlık ve sorumsuzluk, gençlerde anlaşılmadıkları ve toplumun onlara karşı yabancı olduğu duygusunu yaratır.
Sosyologlara göre günün birkaç saatini az da olsa biraz eğlenmeye ayırmak insana ilmi ve pratik işlerini yerine getirmek için gerekli enerji ve gücü sağlar. Eğlenmekten maksat sadece gezinmek veya parklarda yürümek veya seyahat etmek değildir. Gerçi bunlar da sağlıklı ve güdümlü bir şekilde yapıldığı takdirde gençlerin boş zamanını doldurduğu gibi gerekli gücünü ve neşeyi kazandırır. Ancak gençleri spor ve fiziksel faaliyetlere, düzenli bir şekilde kitap okumaya, zevk ve sanat duygularını geliştirmeye, sosyal yaşam için gerekli olan maharetleri edinmeye ve dini ve ahlaki ilkelerini takviye etmeye teşvik etmek, onlara dengeli ve iyi bir yaşama kavuşmalarında yardımcı olur.
Genç insanın boş zamanlarını değerlendirmesi kişiliğini etkilemenin yanı sıra sosyal gelişmesine de yardımcı olur. Gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunması başkalarıyla ilişkilerini iyileştirir, sosyal açıdan ilerlemelerine katkı sağlar. Nitekim gençlerin ilerlemesi sosyal ilerlemeleriyle sıkı sıkıya bağlı bir durumdur. Zira eğer genç insan en iyi yeteneklere sahip olsa bile bunları toplumda sunma yeteneğinden yoksun olduğu takdirde pek başarılı olamaz. Boş zamanlarda en önemli faaliyetlerden biri grup halinde faaliyetlerde bulunmaktır. Ki bu da başlı başına genç insanlara sosyal yaşamlarını geliştirmekte yardımcı olur ve bu faaliyetler esnasında başkalarıyla tanışır, yeni arkadaşlar edinerek bireysel ve yalnız yaşama durumundan kurtulur. Bilindiği üzere her insan ancak sosyal boyutu zamanında şekillendiği takdirde gelişme sürecine girebilir.
İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamini, gençlerin boş zamanlarının değerini bu zamanları doğru değerlendirmelerine ve başkalarına yardım etmelerine bağlıyor ve şöyle diyor. Birçok gencimiz boş zamanlarını gönüllü seferberler kurumu ile işbirliği veya başkalarına ilim ve okuma yazma öğretmek ile geçirir. Bazıları daha da çaba harcayarak başkalarına işlerinde yardımcı olur. Kimi gençlerimiz düzenli ve iyi bir program çerçevesinde kitap okumaya ve düşüncesini geliştirmeye yönelir. Mümin gençlerin boş zamanları böyle geçer. Ben, gençlerimiz yaz aylarında okullar ve üniversiteler tatildeyken, ülkenin en ucra köşelerine gittikleri ve köylülere cami, sağlık ocağı, yol, Hüseyniye, yol ve köprü inşa etme çalışmalarına katıldıkları ile ilgili duyumlar alıyorum. İslam peygamberi de bir rivayette buna vurgu yapmıştır. Gençlerimiz bu yoldan seyahatlerini de yapmış oluyor ve seyahatleri sırasında insanlar için iş yapıyor. Bu çok değerlidir. Gençlerinizin kıymetini bilin.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parsure.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erip.ir'e gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamine'yi istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.